Ayrım 15.
Yabanıl yağmur kuşu haykırdı bataklıklarda. Sakınarak, halkalanarak, haykırarak daha da uzaklara, yalnızlık içinde. Trenlerden ve bacalardan yükselen duman uzadı, parçalandı. Denizin ve tarlaların üzerinde asılı yapağıdan sayvanın bir parçası oldum. Şimdi mısırlar kesilmişti. Şimdi bütün o akışlarından, dalgalanmalarından yalnızca dipdiri saplar kalmıştı geriye. Yavaşça kocaman bir baykuş mızrak gibi fırlattı kendini kara ağaçtan. Salındı. Sanki batmış bir çizgi üzerinde yükseldi. Sedir ağacının tepesine. Tepelerde ağır gölgeler akıp gittikçe bir genişledi, bir büzüldüler. Kırların üzerindeki havuz bomboş uzandı. Hiçbir kürklü baş bakmadı oraya. Hiçbir toynak basıp su sıçratmadı. Hiçbir sıcak hayvan ağzı batmadı suya. Kül rengi dala tünemiş bir kuş bir gaga dolusu soğuk su yudumladı. Ne ekin biçme sesi, ne tekerlek sesi, yalnızca yelkenlerini dolduran, çimenlerin tepelerini süpüren rüzgarın ansızın kükremesi. Yağmur, bozuğu güneş, soluğu bir kemik, denizin cilaladığı bir dal parçası gibi parlayana dek öylece kaldı orada. İlkbaharda tilki kırmızısı yanmış, yaz ortasında güney rüzgarına yumuşak yapraklarını eğmiş olan ağaç şimdi karaydı, kömür gibi ve çıplak. Toprak öylesine uzaktı ki hiçbir parıltılı dam, ışık saçan pencere görünmüyordu artık. Gölgelerle yüklenmiş toprağın korkunç ağırlığı, öylesine cılız zincirleri, öylesine salyangoz kabuğundan yükleri çekip yutuvermişti ki içine. Yalnızca bulutun sıvı gölgesi, yağmurun dövüşü, güneş ışığının fırlatılan bir tek mızrağı, fırtınanın ansızın saldırışı vardı şimdi. Yapayalnız ağaçlar, dikili taşlar gibi uzaktaki tepeleri lekelediler. Isısı çekilmiş, yanan yoğunluk noktası dağılmış olan akşam güneşi, sandalyeleri, masaları daha da olgunlaştırıp yumuşattı. Kahverengi ve sarıdan dörtgenlerle işledi içlerini. Eğlen renkleri bir tek yana yığılmış gibi, gölgelerle çizilmiş ağırlıkları daha da ağır göründü. İşte burada duruyordu bıçak. Çatal, bardak ama uzamış, şişmiş, şaşırtıcı. Altın halkayla çerçevelenmiş ayna, sanki içinde sonsuza dek kalacakmış gibi görüntüyü kımıltısız tuttu. Bu sırada gölgeler uzadı kumsalda. Karanlık derinleşti. Kömür karası potin derin maviden bir havuza dönüştü. Kayalar katılıklarını yitirdi. Eski teknenin çevresine duran su, içine midyeler batırılmış gibi karanlıktı. Kurşun rengine dönüşmüştü köpük. Oraya buraya inciden ak bir parıltı bıraktı. Dumanlı kumun üzerinde. Hampton Court dedi Bernard. Hampton Court. Buluşma yerimiz burası. Gör işte kırmızı bacaları, Hampton Court'un kare mazgallarını. Hampton Court derken sesimin tonu artık orta yaşlı olduğumu kanıtlıyor. 10 yıl, 15 yıl önce olsaydı Hampton Court derdim. Sorular sorarak nasıl bir şey olacak? Labirentler, göller bulunacak mı? Ya da bir ön seziyle ne olacak bana burada? Kiminle karşılaşacağım? Şimdi Hampton Court. Hampton Court. Sözcükler gümbürdeyen, tınlayan, seslerden halka üzerine halka oluşturarak öylesine telefonda alınan yarım düzine not ve kartpostallarla öylesine emek verip temizlediğim boşlukta gong çalıyor ve resimler çıkıyor yüzeye. Yaz öğle sonları, kayıklar, eteklerini yukarı kaldıran yaşlı bayanlar, kışın bir semaver, martta zerrinler, bütün bunların hepsi şimdi her görünümün üzerinde derin uzanan suların üstüne doğru yüzüyor. İşte buluşma yerimiz olan hanın kapısında şimdiden duruyor. Susan, Louise, Ruada, Ginny ve Neville. Daha şimdiden bir araya gelmişler. Az sonra onlara katıldığımda bir başka düzen kurulacak, bir başka kalıp. Şimdi cömertçe oluşturulan görünümlerle boşa harcanan şey denetlenecek, yerli yerine oturtulacak. Bu zorlanma sıkıntısına katlanmaya hiç de istekli değilim. Daha şimdiden 50 metre uzaklıktan varlığımın, düzeninin değiştiğini duyuyorum. Onların topluluğunun çekim gücü beni etkiliyor. Yaklaşıyorum, beni görmüyorlar. Şimdi Ruha da görüyor beni. Ama buluşma sarsıntısının korkusuyla sanki ben yabancıymışım gibi davranıyorum. Şimdi Neville'le dönüyor. Ansızın kolumu kaldırıp Neville'yi selamlayarak bağırıyorum. Shakespeare sonelerinin sayfalar arasına ben de çiçekler sıkıştırdım. Ve çalkalanıyorum. Küçük kayığım, kırık, sıçrayan dalgalar üzerine kararsız inip çıkıyor. Her derde deva bir su yok. Buluşma sarsıntısına karşı. Aynı zamanda kabaca yontulmuş sınırlara, işlenmemiş sınırlara katılmak tedirgin edici. Yalnız ayaklarımızı sürüp ağır ağır hana yürür, paltolarımızı, şapkalarımızı çıkarırken buluşma gittikçe hoş bir havaya giriyor. Şimdi bir parka, ağaçlar arasında altından bir çizgi oluşturarak batan güneşle olağan düşü güzel aydınlanmış bir çimenliğe bakan uzun, çıplak yemek salonunda toplanıyor, yerimizi alıyoruz. Şimdi burada yan yana otururken dedi Neville'le, bu dar masada şimdi ilk duygusallık yumuşatılıp aşındırılmadan önce ne duyuyoruz? Güçlükle buluşan eski dostlara uygun düşeceği gibi dürüstçe, açıkça ve dolaysız olarak bu buluşmadan ötürü neler duyuyoruz? Söyleyelim şimdi. Üzünç, kapı açılmayacak, o gelmeyecek. Bir sürü şey yüklenmişiz. Şimdi hepimiz orta yaşlı olduğumuzdan bir sürü yük var üzerimizde. Yükümüzü yere indirelim. Yaşamdan ellerine geçti diye soruyoruz. Ve benim elimi. Senin Bernard, senin Susan, senin Jenny, sizin Ruada ve Louis. Kapılara listeler asıldı. Ekmeğimizi koparıp balık ve salata yemeye başlamadan elimle cebimi yokluyorum. İyi durum kağıtlarımı buluyorum. Üstünlüğümü kanıtlamak için yanımda taşıdıklarımı. Ben başarılıyım. Cebimde bunu kanıtlayan kağıtlarım var. Ama senin gözlerin Susan, şalgam, mısır tarlaları dolu gözlerin alt üst ediyor beni. Cebimdeki bu kağıtlar, başarılı olduğumu kanıtlayan yaygara, bomboş bir tarlada ekin kargalarını ürkütüp kaçırmak için ellerini çırpan adamınkine benzer silik bir ses çıkarıyor. Şimdi Susan'ın dimdik bakışları altında tümden yok olup gitti. El çırpma benim oluşturduğum yansı ve yalnızca sürülmüş tarlayı süpüren rüzgarı, şakıyan kuşu duyuyorum. Belki de esrik bir tarla kuşunu. Garson duydu mu beni? Ya da bu aylak aylak dolaşan, geriye dönüp daha onların bitkin bedenlerini saklayacak denli, kararmamış olan ağaçlara bakan, sinsi, ölümsüz çiftler? Hayır, el çırpma sesi işe yaramadı. Ne kalıyor öyleyse geriye? Eğer kağıtlarımı çıkaramaz, iyi durum kağıtlarımı yüksek sesle okuyup sizi başarılı olduğuma inandıramazsam? Kalan Susan'ın yeşil, kristal, armut biçimi gözlerinin aside altında ışığa çıkardığı şey. Hep birisi var benim için. Bir araya geldiğimizde ve buluşmanın sınırları hala keskinken batmaya karşı çıkan, onun kişiliğinin, kendi kişiliğinin altında eğilmesini istediği biri. Benim için şimdi Susan o. Susan'ı etkilemek için konuşuyorum. Dinle beni Susan. Ben kahvaltıdayken biri geldiğinde, perdemdeki meyve işlemesi bile şişkinleşiyor. Papağanlar onu gagalayabilir. Biri onu parmaklarıyla koparabilir. Erken sabahın sulu, kaymağı alınmış sütü, opal rengine, maviye, gül rengine dönüşüyor. O saatlerde senin kocan, elindeki kırbaçla ahmak görünüşlü ineği göstererek tozluklarını döven adam, homurdanır. Hiçbir şey söylemiyorsun sen, hiçbir şey görmüyorsun sen. Gelenek kör ediyor gözlerini. O saatte senin ilişkin dilsiz, geçersiz, kül rengi. Benimki o saatte ılık ve çeşitli. Hiçbir yineleme yok benim için. Çekinceli her gün. Yüzeyde dümdüz, altta kemiklerle doluyuz hepimiz. Çöreklenen yılanlar gibi. The Times okuyoruz diyelim. Tartışıyoruz diyelim. Bir deneyim bu. Diyelim ki kış. Yağan kar ağırlığıyla eğiyor çatıyı. Bizi birlikte kırmızı bir mağaraya mühürlüyor. Borular patlamış. Sarı, teneke bir küvet koyuyoruz odanın ortasına. Gelişi güzel sağa sola koşuşturuyoruz leğen bulmak için. Bak şuraya, yine kitaplığın üzerine patlamış. Yıkıntılara bakıp bakıp kahkahalarla haykırıyoruz. Bırakalım yıkılsın katılık. Hiçbir şeyimiz olmasın. Yoksa yaz mı? Göl kıyısına doğru gezinebilir. Geniş ayaklarıyla body body su kıyısına inen çin kazlarını izleyebiliriz. Önünde titreyen yeni bitmiş çimenlerle kemik parçasına benzer bir kent kilisesini görebiliriz. Gelişi güzel seçiyorum. Görünür olanı seçiyorum. Her görünüm birbirine yakın olmanın çekincesini ve şaşırtıcılığını süslemek için ansızın karalanmış bir arabesk. Kar, patlamış boru, teneke küvet, çin kazı, bunlar hepsi üzerinden geriye bakarak her aşkın kişiliğini, birbirlerinden nasıl da değişik olduklarını okuduğum çok yükseklerde kıvrılan belirtiler. Sen bu sırada, çünkü senin düşmanlığını, benimkilere dikili yeşil gözlerini, partal giyimini, kaba ellerini ve anaç parıltının bütün öteki belirtilerini alçaltmak istiyorum, aynı kayaya deniz böceği gibi yapışmışsın. Ama yine de seni incitmek istemiyorum gerçekten. Yalnızca seni yenilemek, içeri girişinle sarsılan kendime olan inancımı yenilemek istiyorum. Değişmek olanaksız artık. Olacağımıza olmuşuz. Daha önce Londra'da bir lokantada Percival'le birlikte buluştuğumuzda her şey kaynaşıyor, sarsılıyordu. Her şey olabilirdik. Şimdi seçimimizi yapmış durumdayız. Ya da bazen seçim bizim için yapılmış gibi görünüyor. Bir maşa kıstırdı bizi omuzlarımız arasından. Ben seçtim. Yaşamın damgasını yalnızca dışımda değil, içimde, işlenmemiş, beyaz, korunmasız bir lifin üzerinde taşıyorum. Bilinçlerin, yüzlerin, kokusu, rengi, dokunması, özü olan ama adı olamayacak denli, ince ve şeytanca şeylerin damgalarıyla bulandırıldım. Yara bere içinde kaldım. Yaşamımın dar sınırlarını ve geçemediği çizgiyi gören sizler için yalnızca Neville'leyim. Ama kendim için ölçüye gelmez çokluktayım. Lifleri göze görülmez bir biçimde yeryüzünün altına geçen bir ağ. Benim ağım çevresini sardığı şeyden hemen hemen ayırt edilemiyor. Balinaları, koskoca deniz canavarını, beyaz deniz analarını kaldırır, biçimsiz, sağda solda gezinen ne varsa ortaya çıkarırım, anlarım. Benim gözlerime açılır bir kitap, dibi görürüm. Yürek derinliklerini görürüm. Nice aşkların ateşin içinde titrediklerini bilirim. Kıskançlığın ansızın yeşil ışıklarını nasıl oraya buraya fırlattığını, nasıl da anlaşılmaz biçimde aşkların birbirini kestiğini, aşkın düğümler attığını, aşkın acımasızca onları koparıp attığını. Düğümlendim, koparıldım. Ama başka bir utku vardı bir keresinde. Kapının açılmasını izlediğimizde ve Percival geldiğinde, kendimizi bir aşevinde, hiçbir şeye bağımlı olmaksızın katı sıranın kıyısına fırlattığımızda. Kayın ormanı vardı dedi Susan. Elvedon ağaçlar arasında parıldayan saatin yıldızlı akrebi yelkovanı. Güvercinler yaprakları dağıttı. Değişken, dolaşan ışıklar üzerimde gezindi. Kurtuldular benden. Yine de bak Neville. Kendim olabilmek için adam yerine koymadığım Neville, masadaki elime bak. Sağlıklı rengin değişen tonlarına, işte kemiklerim üzerinde, işte avucumda. Bedenim gün be gün gerektiği gibi, iyi bir işçinin elindeki bir gereç gibi tepeden tırnağa kullanıldı. Bıçak temiz, keskin, orta yerinden yıpranmış. Bir tarlada kavga eden hayvanlar, boynuzlarını çarpıştıran geyikler gibi savaşıyoruz. Senin solgun, boyun eğmiş etinin perdesi ardından bakıldığında, elmalar, meyve demetleri bile sanki camın ardında duruyorlarmış gibi zarla kaplı bir görünüm kazanıyor olmalılar. Koltuğa iyice gömülerek bir kişiyle, yalnızca bir kişiyle ama değişen bir kişiyle yalnızca bir santimlik bir et görüyorsun. Onun sinirlerini, liflerini, üzerinde kanın somurtkan ya da çabuk çabuk akışını ama bütünlenmiş hiçbir şey göremiyorsun. Dikişi üzerinde gözlerini zorlayan yaşlı bir kadın gibi eğildiğinde bahçede bir ev, tarlada bir at, kurulu bir kent göremiyorsun. Ama ben yaşamı büyük yığınlar içinde, sapasağlam, koskoca gördüm. Onun kale mazgallarını, kulelerini, fabrikalarını, gaz depolarını, kalıtsal bir kalıp izlenerek anımsanamayacak denli uzun yıllar önce kurulmuş yerleşme yerlerini. Bunlar benim düşüncemde dört köşeli, belirgin, ayrışmamış kalıyor. Kaypak ya da tatlı dilli değilim. Sizin yumuşaklığınızı kendi katılığımla yıpratarak, sözcüklerin pervane kanadı titreşimini, gümüş garisi ürperişlerini, dupduru gözlerimin yeşil atışıyla ezerek oturuyorum aranızda. Şimdi geyik boynuzlarımızı çarpıştırdık. Gerekli bir giriş bu. Eski dostların selamlaşması. Altın solda ağaçlar arasında dedi Ruhada. Düşlerde görülen bıçak ağzı gibi uzamış ya da kimsenin ayak basmadığı incelen bir ada gibi bir dilim yeşil uzanıyor artlarında. Şimdi araçlar caddeden aşağı gelirken göz kırpmaya, titreşmeye başlıyor. Sevgililer karanlığa sürüklenebilirler şimdi. Ağaç gövdeleri şişmiş, sevgililerle iğrenç. Bir zamanlar her şey daha başkaydı dedi Bernard. Bir zamanlar akıntıyı istediğimiz gibi kesebiliyorduk. Kaç telefon konuşması, kaç tane kartpostal gerekli. Şimdi içimden geçerek Hampton Court'a bir araya geldiğimiz, bütünlendiğimiz bu deliği açmak için. Ocaktan aralığa nasıl da hızla koşuşturuyor yaşam. Hiçbir gölge düşürmeyecek denli, yakınımızda gelişen olayların seliyle silinip süpürüyoruz hepimiz. Hiçbir karşılaştırma yapmıyoruz. Beni ya da seni hemen hiç düşünmüyoruz. Bu bilinçsizlik içinde sürtüşmeden kurtularak en büyük özgürlüğe ulaşıyoruz. Batmış kanalların ağzında büyüyen yosunları aralıyoruz. Balıklar gibi havalara sıçramalıyız. Waterloo'dan treni yakalamak için. Ama neden yükseğe sıçrarsak sıçrayalım, yine gerisin geri ırmağa düşüyoruz. Asla gemiye binip Güney Denizi adalarına gitmeyeceğim. Roma benim yolculuklarımın son sınırı. Oğullarım, kızlarım var. Çivi gibi sokulmuşum bilmecedeki kendi yerime. Ama yalnızca benim bedenim. Bernard dediğiniz buradaki yaşlı adam, o geri alınmaz biçimde yerleştirilmiş olan, böyle olduğuna inanmak istiyorum. Daha ilgisizce düşünüyorum şimdi, gençken düşünebildiğimden. Kendimi bulgulamak için kepekli çöreği didikleyen çocuk gibi öfkeyle kazmak zorunda olduğum sıralardakinden, bak bu ne, ya bu, güzel bir armağan olacak mı bu, hepsi bu mu gibilerden. Şimdi paketlerin içinde ne olduğunu bilmiyorum, pek aldırmıyorum. Usumu havalara fırlatıyorum. Bir adamın büyük yelpaze kanatları içinde tohumlar fırlatması gibi gün batımının mor ışıklarından çırılçıplak, ezilmiş ve parıltılı, sürülmüş tarlaya dökülen tohumlar gibi. Bir sözcük dizisi, kusurlu bir sözcük dizisi ve sözcük dizileri nedir? Masada Suzan'ın elinin yanına koyacak, Neville'nin iyi durum kağıtlarıyla birlikte cebinden çıkaracak çok az şey bıraktılar bana. Ne hukuk, ne tıp, ne de maliye uzmanıyım. Nemli bir saman çöpü gibi tümcelerle sarılıp sarmalanmışım. Fosfor gibi parıldayarak akkor oluyorum. Konuştuğumda her biriniz aydınlandım, akkor gibi parıldıyorum duygularına kapılıyorsunuz. Küçük oğlanlar oyun alanlarında, kara ağaçlar altında, sözcük dizileri dudaklarımdan fıkırdayıp yükselirken işte bu güzel, işte bu güzel duygusuna kapılırdı. Onlar da fışkırıyorlardı. Benim sözcüklerimle kaçıp kurtuluyorlardı. Ama yalnızlık içinde güçsüzleşiyorum. Yalnızlık benim çözülüşüm. Boncuklar ve baladlarla kızları, kadınları kandıran o ortaçağ rahipleri gibi ev ev geziyorum. Gece yatısı bedeli olarak bir balat ödeyen bir yolcu, gezici bir satıcıyım. Sıradan biriyim. Kolayca hoşnut edilen bir konuğum. Sık sık en iyi odada, dört direkli bir karyolada ağırlanan, sonra da ambarda saman yığınına uzanan. Pirelere aldırmam, ipeye de pek öyle kusur bulmam. Derin bir hoşgörüm var. Aktörece değilim. Yaşamın kısalığını ve bizi kurallar koyarak kendimize kısıtlamalar getirmeye yönelttiğini çok iyi duyuyorum. Açık seçikliğimi yadırgayarak, sizin yadırgadığınız gibi, düşündüğünüz denli de sıradan değilim ama. Küçük bir iğrenme ve zorbalık hançerim var. Ceket kolumun içine saklanmış. Yoldan çıkarılmaya eğilimliyim. Öyküler uyduruyorum. Oyuncaklar biliyorum herhangi bir şeyden. Kulübe kapısında bir kız oturuyor. Bekliyor. Kimi? Baştan çıkarılmış mı? Yoksa çıkarılmamış mı? Müdür halıdaki deliği görüyor. İç çekiyor. Karısı şimdi bile gür olan saçlarının dalgaları arasında gezdirerek parmaklarını düşüncelere dalıyor. Daha bir sürü şey. El sallamalar, sokak köşelerinde duraklamalar, hendeye sigara atan biri. Tümü birer öykü bunların. Ama hangisi gerçek öykü? İşte onu bilmiyorum. Bu yüzden tümcelerimi, onları giyecek birisini bekler durumda giysiler gibi dolapta asılı tutuyorum. Böylece bekleyerek, böylece ölçüp biçerek, şunu not ederek sonra bunu, bir yerinden tutunamıyorum yaşama. Ayçiçeği üzerindeki arı gibi süpürülüp atılacağım. Sürekli bir şeyler yığan, gittikçe yetkinleşen düşüncelerim, aynı zamanda bir düzine değişik yöne akıyor, cıva gibi. Ama yabanıl gözleriyle zorlu Louis, çatı kada odasında, iş yerinde, bilinmesi gerekenin gerçek doğası üzerine değiştirilemez sonuçlar oluşturdu. Kopuyor dedi Louis. Eğirmeye çalıştığım iplik, sizin kahkahanız koparıyor onu. Sizin ilgisizliğiniz, aynı zamanda sizin güzelliğiniz. Yıllarca önce beni bahçede öptüğünde Jenny, kopardı onu. Avustralyalılara özgü aksanımla alay eden, böbürlenen oğlanlar kopardı onu okulda. İşte anlam burada diyorum. Sonra keskin bir sızıyla irkiliyorum. Kendini beğenmiştik. Dinle diyorum. Ezen ayaklar arasında şakıyan bülbülü, utkuları, göçleri. İnan ve sonra paramparça çekilip kopartılıyorum. Kırık kiremitler, tahta parçaları üzerinden yolumu açıyorum. Her günkü parsı, benek benek ve yabansı yaparak değişik ışıklar dökülüyor. Bütünlenmiş bir araya geldiğimiz bu uzlaşma anı, şarabıyla, titreşen yapraklarıyla, beyaz fanila takımlı, yastıklar taşıyarak ırmaktan gelen gençleriyle, bu akşam anı, benim için insandan insana aktarılmış zindanların, işkencelerin, alçaklıkların gölgeleriyle kapkara. Burada otururken bile Usum'un bize karşı toplayıp durduğu bu şakaya gelmez suçlamaları, bir tek morla hiçbir zaman çizip bozamayacak denli kusurlu benim duyumlarım. Çözüm nedir diye soruyorum kendime ve köprü. Bu göz kamaştıran, bu oynaşan düssel görüntüleri, her şeyi tek şey içine bağlayabilecek tek çizgiye nasıl indirgeyebilirim? Böylece ölçüp biçiyorum ve siz bu sırada benim büzülmüş dudaklarımı, solgun yanaklarımı, değişmez biçimde çatılmış kaşlarımı gözlemliyorsunuz, kötü niyetli. Ama sizden bastonumun ve yeleğimi de görmenizi istiyorum. Haritalarla dolu odada, masif mağundan çalışma masanın kalıcısı oldum. Lüks içindeki kameralarıyla gemilerimiz kıskanılacak bir ün kazandı. Yüzme havuzları, spor salonları sağlıyoruz. Beyaz yelek giyiyorum şimdi ve bir söz vermeden önce küçük bir deftere başvuruyorum. Bu titreyen, incecik, sonsuz genç ve korunmasız ruhumdan sizi uzak tutmayı umarak takındığım oyuncu ve alaycı tavır. Çünkü her zaman en gencinizim ben, en çocuksuz şaşkınlıklara düşeniniz. Tedirginlikle, duygudaşlıkla, rahatsız olarak ya da gülünç duruma düşerek hep en önde koşanızım. Burnun üzerinde bir kara mı olsun ya da çözük bir düğme. Bütün aşağılanmaların acısını çekiyorum. Ama acımasızım da, mermer gibiyim. Yaşıyor olmanın güzel bir rastlantı olduğunu nasıl söyleyebildiğinizi anlamıyorum. Bir çaydanlık kaynadığında, bir küçük esinti jininin benekli atkısını havalandırdığında ve o al gibi yüzdüğünde sizin küçük coşkularınız, çocuksu kendinden geçmeleriniz, benim için saldıran boğanın gözlerine atılmış ipekten örtüler gibi. Kargışlıyorum sizi ama yüreğim size özlem duyuyor. Sizinle birlikte ölüm ateşlerinden geçerdim. Yine de en büyük mutluluğa yalnızken kavuşuyorum. Altın ve mor tören giysileri içinde yüzüyorum. Yine de bacalar üzerinden bir görünümü seçiyorum. Uyuz sırtlarını diken diken, baca yığınlarına sürten kediler, kırık camlar, Tuğla Kilisesi'nin kulesinden gelen boğuk çan şıngırtıları. Ölümde olanı görüyorum dedi Jini. Bu atkıyı, bu şarap rengi benekleri, bu bardağı, bu hardal kavanozunu, bu çiçeği, kişinin dokunabildiği, tadabildiği şeyleri seviyorum. Kara dönüşüp dokunabilir olduğunda seviyorum yağmuru. Sabırsız ve sizden çok daha yürekli olduğumdan, beni yakıp kavurmasın diye güzelliğime bayalığın gerilimini katmıyorum. Olduğu gibi yutuverdim. Etten yapılmış o, nesneden yapılmış. Bedenin düş gücü benimki. Onun görünümleri, Louis'inkiler gibi incecik eğrilmiş. Ve saflıktan bembeyaz değil. Senin sıska kedilerini, diken diken bacalarını sevmiyorum. Senin dam tepelerinin uyumsuz güzellikleri iğrendiriyor beni. Tören giysileri, takma saçlar, cübbeler, melon şapkalar, yakaları açık o güzel tenis gömlekleri içinde erkekler, kadınlar, kadın giysilerinin sonsuz çeşitliliği, her zaman tüm giysileri belirtirim. Büyük bir haz veriyor bana. Onlarla birlikte girdaplar yapıyorum. İçeri, dışarı, içeri, dışarı. Odalara, salonlara, oraya, buraya, her yere, onların gittikleri her yere. Bu adam bir atın ayağını kaldırıyor. Bu adam özel koleksiyonun durduğu çekmeceleri içeri dışarı sürüyor. Hiçbir zaman yalnız değilim. Dostlarımdan bir alay eşlik ediyor bana. Annem bir davulu, babam denizi izlemiş olmalı. Alay bandosu peşinde caddeden aşağı koşan ama bir ağaç gövdesini burnuyla yoklamak, kahverengi bir lekeyi koklamak için duran, soysuz sokak köpeğinin peşinde ansızın hızla caddeyi geçen ve sonra kasap dükkanından gelen büyüleyici et kokusunu içine çekerken pençesinin birini havaya kaldıran küçük köpek gibiyim. Araçlarım beni yabansı yerlere götürdü. Erkekler kim bilir kaç tanesi duvardan ayrılıp bana geldi. Elimi kaldırmam yeter. Havada bir karga gibi dümdüz kararlaştırılmış yere geldiler. Balkonda bir iskemleye belki. Belki sokak köşesinde bir dükkana. Sizin yaşantılarınızın sıkıntıları, bölünmüşlükleri geceden geceye çözüldü benim için. Bazen oturmuş yemek yerken yalnızca masa örtüsünün altından bir parmağın dokunmasıyla. Öylesine akıcı oldu ben dedim. Bir parmağın dokunmasıyla bile kendini dolgunlaştıran, titreyen, ansızın ışıklar saçan. Esrikliğe kapılan dop dolu bir tek damlaya dönüştü. Siz çalışma masasına oturmuş yazarken, sayıları toplarken ben aynanın önünde oturdum. Böylece yatak odamın kutsal sığınağındaki aynanın önünde burnumu, çenemi çokça açılarak diş etlerimi gösteren dudaklarımı yargıladım. Baktım, dikkat ettim. Hangi sarının ya da beyazın, hangi parıltının ya da donukluğun, hangi büklümün ya da düzlüğün uygun düşeceğini seçtim. Kimisi için hoppayım, kimisi için kımıltısız. Gümüş, bir kaptaki buz parçası gibi köşeliyim. Ya da altın şamdandaki bir mum alevi gibi kösnülüm. Hayvanca bağlı olduğum ipin en son ucuna fırlatılan bir kırbaç gibi zorlu koştum. Şu adamın gömleğinin önü, orada köşede beyazdı. Sonra mor. Duman ve alev dört bir yanımızdan sardı bizi. Öfkeli bir yangından sonra yine de hemen hemen hiç yükseltmedik seslerimizi. Ocak önündeki halıda oturarak uykuya dalmış evde kimseler duymasın diye sanki deniz kabukları içine yüreklerimizin bütün gizemlerini fısıldarken ama bir kez ben aşçının kımıldadığını duydum. Bir kez saatin tiktaklarını, ayak sesleri sandık. Küllere batmışız. Ardımızda hiçbir iz bırakmadan, yanmamış hiçbir kemik, gittiklerinde yakınlarınızın bıraktıkları gibi madalyonlarda saklanacak bir tutam saç bırakmadan. Şimdi saçlarım ağrıyor, kuruyorum.